Podcast başlıyor.
Podcast'in ikinci sezonundan herkese merhaba arkadaşlar. Her zamanki gibi yanında Mehmet ve Burhan var. Mehmet merhaba.
Merhaba Selma.
Merhaba Burhan.
Ne haber?
İyidir. Uzun süredir podcast bölümü çekemiyoruz. Bu bölümde ayrı kaldığımız bu süreçte neler oldu onları konuşalım istedik. Güncellemeler verelim. Neler yapıyoruz? Hayatımızda neler oldu?
Evet, arayı çok açtık ya. Bu son bir yıl hepimiz için çok yoğun geçti. Çok farklı şeylerle uğraştık, bir dağıldık. Şimdi tekrar toplanabildik. Salman, ilk senden başlayalım.
Olur.
Neler yaptın, nasıl geçti bu görüşmeyeli, bu en son bölümden sonra nasıl geçti hayatın, neler yaptın?
Evet, en son bölüm çekeli 6 ay, 1 sene oldu mu bilemiyorum.
Bir sene olmuş.
1 senede çok şey oldu, elimde bir liste var. İlk en önemli şey benim için bir oğlum oldu.
Uhu.
Yarın 6 aylık olmuş olacak. Evet.
İsmi
Zeyn Deniz. Hawaii'de etrafımız deniz, okyanusla çevrili. Ona bir atıfta bulunup Deniz ismini koyduk. İsminden bir tanesi Deniz. Çok inişli bir çıkışlı maceraydı bu. Yani çocuk,
evet,
olması, doğum, yani yanlış gidebilecek çok şey var ve bizim doğum esnasında da bazı şeyler ters gitti. Bu kordon dolanması gibi bir şeyler oldu anne karnında. Heyecanlı bir süreçti ama şu an çok şükür her şey yolunda. Büyüyor. O milestone'ları, dönüm noktalarını ilerletiyor.
Bu harika bir haber. Kaç aylık şu anda oğlum?
Hiç haberim yok. 6 aylık. Yarın 6. ayına basacak.
Aa, harika. Evet. 6. ay doğum günü yapalım o zaman.
Evet, şimdi şu anki yapabildikleri, şimdi Burhan'a da geleceğiz, onun da benzer bir güncellemesi var ama...
Spoiler vermeyelim.
Evet, spoiler alacağız. Şu anki yapabildikleri baba baba diyebiliyor. Biz onu babaya yorumluyoruz. gitgide hareket kabiliyetleri yükseliyor. Her geçen gün bir şeyler öğreniyor.
Güncelleme geliyor resmen.
Evet, sürekli bir update var. Tesla'nın autopilot şeyi gibi. Otonom böyle bir şey yükleniyor sürekli. En büyük update'im bu benim.
Ne zaman kod yazmaya başlayacak? Ne zaman sörfe yapmaya başlayacak?
Evet, sörfe daha önce başlar diye tahmin ediyorum. Kaç? 3-4 yaşında hazır hale gelir mi?
3-4'te yani destekle. Denize gördüklerimiz genelde 5-6 yaşında kendi başına gidebiliyorlar,
evet,
artık. Yani anne babanın yanında tabii.
Evet.
Ama heyecanlı.
Ben yüzmeyi kesinlikle öğretmek istiyorum. Yüzme, evet, çok iyi bir spor, özellikle çocuklar için. İşte futbol için bizim zamanımızda boyu kısaltır mı? Ya da böyle argümanlar vardı.
Evet.
Bilmiyorum geçerli mi ama yüzme için çok bir argüman yok.
Var. O boyu uzatıyor diye bir argüman.
Ya pozitif. Aynen. Diye tahmin, evet, ediyorum. Olan argümanlar. Başka bir değişiklik ise Hawaii'de bir sene önce hala belirsizdi kalıp kalmayacağımız. Bu biraz uzadı. Yani en azından birkaç sene burada kalırız dedik. Hı-hı. Bir de çocuk da olunca daha büyük bir eve taşındık. Eğer şu an YouTube'da video da çekiyoruz. Bu podcast'in video versiyonu da olacak. Oradan da benim çalışma odamı görebilirsiniz. Şu an oradayız. Öyle bir güncelleme de var.
Güzel.
Evet.
Heyecanlı.
Heyecanlı. Tabii şimdi biz Kaliforniya'dan buraya taşınırken eşyaları, yine bir spoiler vereceğim ama Mehmet sen de benzer bir süreçten geçtin.
Evet.
Aa, Mehmet sen de mi taşındın?
Dijital bir imaj değil yani.
Evet. Bizim eşyalarımız hala orada. Burada bir ev tuttuktan sonra mobilyaları alma, yani çok yorucu bir süreçti aslında.
Evet.
Neyse, onu da hallettik. Şimdi ben devam ederim. Yani bazı diğer şeyler de var ama şimdi iki şeye değindim. İsterseniz siz de bir araya gelin.
Olur, sözü Mehmet'e veririm bence.
Olur, Mehmet'e sen de
heyecan verici güncellemeler var. Aynen.
Evet, evet. Benim için açılış oldu. Ben de artık bu arkadaşları görüp dayanamayıp biz de
kıskandı,
eşimle beraber kıskandık demeyelim. Bir de beraber zaman geçirelim, podcast'ı devam ettirelim amacıyla Hawaii'ye taşınmaya,
evet,
karar verdik.
Kardeşim.
Teşekkür ederiz. Bir çiçekle karşılamadınız beni. Olsun. Selman sağ olsun geldi aldı. Ondan sonra kolay bir süreç olmadı. Biz en son geçen Kasım'da gelmiştik galiba sizi ziyarete. Bir 5-10 gün gezmiştik. Burhan
beğendiniz.
Çok güzel gezdirdi sağ olsun.
Gezip
bayağı reklam yaptı. Aynen. Bize Google'da böyle 40 tane götürülecek, gezip görülecek yer belirledi. Çoğunu da beğendik. Sonradan eve döndüğümüzde de artık dedik hani biz 10 sene oluyordu galiba. Bu sene 10. senemizdi Kaliforniya'da. Artık bir değişiklik yapalım dedik. İşte evet. Bu pandemi sürecindeki yaşantımız, pandemiden sonra hayatın ne kadar değerli olduğunu tekrar herkes gibi anlayınca dedik bir çılgınlık yapalım. Hawaii'ye doğru taşınalım. Ama bu kolay olmadı tabii ki de. Hani hem bizim Hawaii biraz daha küçük bir ada olduğu için en azından bizim yaşadığımız bölge. Buraya köpek getirmek çok zor. Benim de köpeğim var. Evet. Böyle bir 3-4 aylık bir planlama gerekiyordu. Ama şu anda geldik, taşındık. Her şey çok güzel gidiyor. Evet. Bir sürü detayı var bunun. İş değiştirme olduğu, onu da geçeceğiz. Köpek getirme, arabayı gemiyle getirme olduğu. Evet, bütün evet. Eşyalarını dediğin gibi taşıma olduğu. Hepsine teker teker
tabii
gideriz
diye düşünüyorum. Tabii seninki bize kıyas herhalde biraz daha kolay olmuştur.
Biraz daha zor olmuştur diye düşünüyorum ben işi.
Daha... Ama seninki daha planlıydı.
Daha planlı. Bir de
biz bir aylığına geldik, sonra uzadı. Sen
hem
biraz
o var,
daha
hem de bir tecrübe yani biz kolay... direkt sana şeyi verdik yani ne footprint'i
evet,
verdik.
Evet, sizin
yani.
Tecrübelerinizden yararlanmış evet. oldum ben mesela hangi şirketle hangi gemiyle gelecek araba.
Ev taşımasından.
Ev
tutuyor,
taşıması.
Evet. Evet.
Ev aynen. bulması, mesela Selman bana geldi.
Aynen Selman gitti, evet. şey yaptı, resmen YouTube Unlocking gibi evi gösterdi, aynen. şey yaptı. İşte ben buna bu kadar veririm, onun üzerinden falan diye girdi. Güzeldi yani.
Aynen, otoparktan başladım kaydı.
Aynen. aynen.
Evet, asansöre bu şekilde hissediyorum, biraz hava tarama olsun. Böyle. Şu manzara böyle, kapının önünden çıktığınızda böyle hissedeceksiniz. Evet. Bence öyle bir şey olabilir, senin de ekstra
deneyim
bir site,
mi?
YouTube şey olabilir yani. Hawaii'de evleri geziyoruz.
Emlakçı.
Ne var ya onun gibi iki tane YouTube aynen. şeyi.
Meşhur. Enes.
Enes şeyi var.
Aynen.
Evet,
aynen. Arada bakıyoruz biz ona.
Aynen.
Güzel.
Ben de o potansiyeli ışığı gördüm
evet.
sende.
Evet.
Olabilir.
Sende neler var? Bu
bende de benzer.
Verdiğiniz...
spoiler verdin zaten. Kay adında bir 8 aylık oğlum var. Güzel gidiyor.
Kay'ın anlamı
ne? Kay'ın anlamı ne?
Yine
anlamı...
yanlış söylüyoruz
aynen.
biz.
Evet.
yanlış
telaffuz ediyoruz. Kay yiyorum, kay çürüyorum.
Kay şey demek, Hawaii dilinde okyanus demek. Yani benzerine deniz, okyanus, evet. etrafımız sularla çevrili. Çok popüler bir isim tabii burada. Öyle, güzel. Büyüdü, o da artık nerede...
Kaç aylık ben bilmiyorum da.
8 aylık, aynen. 8 aylık. İşte emekliyor filan. Yavaş yavaş konuşmaya başladı. Geçen gün ilk defa baba dedi tahminimce.
Evet, hatta onu görüntüye...
Videosu var. Evet, şana sesleri.
Yani sen de baba deniyor bilmiyorum.
Evet, aynen. Evet. Ama o videoda gerçekten...
Bildiğin.
Kanıtı var. Mesela
baba,
sana
baba,
inanmayabiliriz
baba,
ama...
diyor. Ama onda baba diyor ve evet. sana yöneliyor. Odada olduğunu biliyor
evet,
seni.
Evet. Öyle güzel, heyecanlı. Bizim doğum kısmen biraz daha şeydi, rahattı diyebiliriz. Ama tabii süreç şey, sıkıntılı bir süreç. Sıkıntılı değil de yani şey, zorlu bir süreç. Ama geçiyor, güzel oldu. Onun dışında biz de işte Hawaii'de senin gibi yine uzun süre kalmak istiyoruz. Muhtemelen birkaç sene daha kalacağız diyoruz ama bakalım hayırlısı ne olacak.
Hatta ev gibi böyle hani...
Evet, geldiğimizde 6 ay gelip, onun bir şeyi var yani sürekli konuşuyoruz bunu. Bir mental bir şey var, yorgunluğu
her şey 6 aylığına göre planlanmak
evet,
var.
Evet, evet.
Aldığın yani, şeyleri hani geçici
aynen.
alma olayı var.
Uzun süreli bir yatırım yapamıyorsun olduğun yerde bir sıkıntısı evet. var. Mı?
Alet çantası alamıyoruz.
Aynen.
Güzel örnek olabilir. Zaten taşınacağız aynen. şeyiyle. Hani...
Veya aldığın şeyler bir şey yapıyorduk mesela. İşte bu
ucuzuna
buz şeyi alıyorsun. Anya ucuzunu alıyorsun veya compact böyle şeyler
sen
almaya çalışıyorsun.
Bir veya 3 aylığına gelmiştin değil mi?
İlk biz ilk yıl 6 aya geldik. Sonra 6 ay sürekli devam etti. Çünkü şirket sürekli 6 aylık güncelleme yapıyordu bize. Pandemi başladığında.
Ve artık şirket şu an size tamamen...
Şirket şu an DoorDash ismi
reklamını
şurada.
Da
reklamını da
yaptık.
İkinci sezonu DoorDash tişörtüyle açtık.
Şey dedi DoorDash yani artık evden çalışabilirsiniz. Onun kararını evet. verdiler. O yüzden bizden minimum bir iki sene
4
daha.
4 senin bir limitasyonun vardı aslında.
Evet evet o yüzden. Evet.
Ve o limitasyon ortadan kalktı.
Aynen.
Güzel. İşle alakalı çok konuşacak konu var. Ben işle alakalı neler oluyor ondan bir hızlı güncelleme geçeyim. Şimdi Viably'de iyi gidiyor. Metriklerimiz, bizim yatırım alma hedefimiz vardı. Ve o yatırım almak için core metriklerimizden, temel metriklerimizden biri proses ettiğimiz gross revenue'ydu. Proses ettiğimiz toplam para. Ve her ay %50 artışını sağlayabiliyoruz, sağlamaya devam ediyoruz. Bu iyi bir başarı. Onun dışında takım, şirket büyüdü. Şu an 25'e yakın çalışan var farklı rollerde. Bunun 15'e yakını mühendislik departmanında. Ve ben bu takımın liderliğini yapıyorum. Mühendislik lider, engineering manager, yani o mühendislik müdürlüğünün dışında bir de product managerlik, yani ürün müdürlük de yapıyorum. Aslında beni asıl zorlayan konu da bu. Hiç aşina olmadığım, yani de önceki firmalarımda çalışırken hep IC, yani individual contributor, bir mühendis olarak kendi projelerine
önüne geliyor.
Önüne geliyor. Yani product konusunda bir karar alman çok gerek kalmıyor. Product managerlarla, designerlarla çalışıyorsun. Burada öyle değil. O beni başta çok zorladı. Fakat şu an o ritmi tutturabildiğimi düşünüyorum. Daha eğlenceli hale geldi.
Peki bu zorlamasının sebebi hem bir yandan mühendis yöneticiliği yapıp hem bir yandan ürün yöneticiliği yaptığın için miydi?
İşte iki şey var. Birincisi 13-14 kişiye müdürlük yapmak, her şeyin takibini yapmak, projelerin, gidişatın. Zaten zaman alan bir şey. O yorucu bir kısmı. Fakat onu yapabiliyorum. Orada çok sıkıntı çekmiyorum. Yeni
çok daha yeni doğal şeyler,
daha şey. Evet, daha intuitive, daha doğal bir süreç olarak geliyor. Ama product management kısmında ya yani core metrikler bizim için ne olmalı? Hangi şekilde o metrikleri arttırabiliriz? Ne
ve
tür deneyler yapıyoruz?
Startup aşamasındaki bir şirket olduğu
evet.
için
evet. core yani product metrikler... market fitimiz. Yani o süreç çok
yani
daha zor.
Yani mühendis olarak genelde işin business tarafını çok düşünmüyorsun açıkçası.
Kesinlikle.
Biraz da teknik problem çözmeye odaklandığın
evet.
için
İşte ondan çok uzaklaştım ben. Evet. O mantaliteydim. Örneğin Uber'da işte product hep departmanlar var. İşte geçen product marketing'i konuşuyorduk. Evet. Yani legal her şeyin bir ayrı departmanı evet, evet. var. Startup'ta bu departmanlar yok. Her evet. şey sensin. Senin evet. takımın, senin üzerine kalıyor. O da tabii çok farklı konularda yani onlarca video izliyorsun, araştırma yapıyorsun. Hı-hı. Mesela Y Combinator'ın YouTube kanalında işte sprintlerle alakalı bir video var. Mesela oradan bir detay öğreniyorsun ve bunu deneyeyim diyorsun. Çünkü bilmiyorsun, deneyimlememişsin. Böyle farklı şeyleri alıp, test edip, öğrenip bize uyuyor mu? Bizim süreçlerimizi hızlandırır mı? Yapmak istediklerimizi daha kısa sürede nasıl yaparız? Bunların peşindeyiz ama bunlar mental olarak çok yorucu şeyler. Yani bazen eşim hani beni böyle düşünürken görüyor. Yani aklımda bir şey var.
Çalışmıyor zaten diyor. Al çocuğa bakma diyor.
Aktif böyle, evet yani o şey gitti. Hani kod yazayım. Kafamda her şey net. Ama onun koda dökülmesi lazım gibi bir durum değil. Evet. Hiçbir şey net değil. Ve bunları düşünmek o mental kısmı dediğin gibi evet. o şey çok daha farklıymış. Bunu bizzat deneyimleme imkanım oldu.
Ben onu şey de diyeceğim. Sürekli toplantılara giriyorsun bir de. O bile yoruyor. Toplantıda evet. bile özellikle konuşuyorsan sürekli.
Evet. Sürekli bir vizyon aktarma. Yani evet. bir şeyleri belirleme, çizgiler çizme rolündesin.
Yani sende iki değişik aşama oldu. Bir, IC'den yani o individual contributor'dan yöneticiliğe yükseldin. Orada bir zaten hani bütün o benim kendi zamanım vardı. İşte önüme proje hazır geliyor. Ben nasıl yapacağımı hayal edip onu klavyeye döküp ondan sonra da ürünü evet. çıkartıyordum. Onun üstüne bu tamamen toplantılarla değiştirildi. Onun üstüne yönetim, bir de product evet. geldi. Onunla ilgili daha çok toplantı. Yani senin zamanının bir haftanda herhalde %90'ı toplantıyla
evet.
geçiyordur dedi.
Evet. Yani 7-8 mühendise kadar takımda hala kod yazıyordum. Kod review, pull request'leri gözlemleyebiliyordum, revize edebiliyordum. Artık o tamamen ortadan kalktı. Tamamen yönetimsel şeyler. Kabaca %50, vaktimin %50'si işte o engineering manager olarak o rol gibi geçiyor. Kalan %50'si product manager gibi.
Aha.
Bir dağıtım söz konusu.
Peki bu... Bu aşamada o geçişte 8 kişiden 9 kişiye çıktığında sen kendine başka birini mi atadın senin yerine
tabii,
kodları revize edecek?
Şimdi bunlar aslında
nasıl
çok
bir
uzun...
transition oldu? Bunları hani çok evet. az bir detayına girelim. Arkadaşlar soru sorarsa
bunlar
oradan başka bir bölüm yaparız.
Çok güzel konular ve zaten ikinci sezonda biz bunları artık konuşmaya
evet,
başlıyoruz.
Evet,
bu değişimlerden evet. bahsetmek evet. istiyoruz.
İkinci sezonumuzun teması biraz daha proje kod yönetimi. Yazmak, framework gibi şeyler değil de biraz daha yönetme, proje, insan yönetimi evet. gibi konular
ve
da olacak.
Ve nasıl bir değişiklik oluyor onlardan
evet,
bahsetmek.
Evet ve biz bu süreçten hepimiz aynı anda bu süreçten geçiyor olduğumuz için konuşacak, tartışacak çok şeyimiz var. Fakat hızlıca cevap verecek olursam o çok farklı bir mental shift, düşünce yapısında farklı şeyler gerektiriyor. Neyse çok uzatmayayım. Bu çok uzun bir konu. Yani şimdi kendimi tutamayacağım.
Spoiler vermeyelim.
Evet, diğer bölümler için spoiler vermeyelim. Şimdi bir iki daha güncelleyen var ama sözü bu konuda Burhan'a paslamak istiyorum. Çünkü sen de şu an benzer bir süreçten evet. geçiyorsun. Apprenticeship, Türkçesini az önce konuştuk çok evet. bulamadık. Ara bir menajerlik, müdürlük evet, pozisyonu.
Geçici müdürlük pozisyonu denilebilir.
Aracerlik.
Aracerlik.
Aracerlik. Güzel oldu.
Aracer.
Sende ne var ne yok?
Evet bende de aslında benzer. Şimdi bizde de bir product manager yani ürün yöneticisi bizde de yok. Yani ürün menajerliğin yanı sıra bir de insan menajerliği de yapıyorum tabii. İkisini beraber yapmaya çalışıyorum. İşte hiç daha önce yapmadım. Mesela işte OKR belirleme örnek.
Evet ama dur şunu söylemek istiyorum. Bu
Objectives and Key Results.
Bu sizin firmada DoorDash'te product manager olmaması benim çok ilgimi çekmişti. Yok, başta.
Product manager var. Bütün diğer sadece bu ben fraud takımındayım. Bizim departmanında evet.
Birazcık ona biraz yorum yapar mısın? Biraz evet, alışıldığın evet. dışında. Yani mühendisler hem ürünü de düşünmek zorunda. Evet. Aslında az önce ben söyledim ya hani ben hiç yapmıyordum. Aslında sen yapıyorsun onu. Evet. Sizler yapmanız lazım. Evet. O nasıl işliyor?
İşte initiative'lar yani projeler genelde mühendislikten çıkıyor. O yüzden de çok product manager'e ihtiyacı yok çok fazla bugüne kadar. Hı hı. Ama şu an org çok büyüdü.
Aa bir değişim sürdü.
Evet şu an bir tane direktör getirdiler. Ürün yöneticisi ve onun altına işte 3-5 tane şey koydular. Hı. Bizim üzerinde çalıştığımız ürüne de bir şey atandı aslında.
O zaman değişiyor. O zaman yavaş. O çap için uygun bir kararmış ama evet. sanırım artık çalışmamaya başladı.
Biraz da problemler çok fazla... Herhalde ürün menajerinin perspektifini gerektirmeyen şeyler mi? Biraz da teknik problemler gibi. Hmm. Çünkü bizi işte fraud etmeye çalışıyorlar.
Fraud nedir? Bir açık
fraud nasıl misin? Denir?
Bizi soymaya çalışıyorlar.
Dolandırıcılık evet. Yani şirketi dolandırmaya çalışıyorlar. Problemlerin çoğunda bir teknik bir şey var, yan var ve mühendislerin herhalde fikri daha ağır basıyor bu konular. Hani teknik olarak nasıl çözeriz? Ama işte biraz daha büyüyünce artık mesela firma artık public oldu yani şey IPO'ya çıktı, halka arz edildi. Şimdi artık işte firmanın reputasyonu bu tarz şeyler önemli. Yani şeyde nasıl saygın görür, yani. Saygınlığı falan filan.
İtibar.
İtibar bu konularda artık ve artık şey tool'lar, araçlar yapmaya başlıyoruz. He. Şimdi artık yaptığımız araçların işte client'ları olacak. Çok fazla İngilizce kelime kullanıyorum, pardon. Bunu yaparken artık işin içine bir ürün menajerinin girmesi evet. gerekiyor.
Ya aslında biraz da kişisel projelerden çıktı. Organizasyonel evet. şeyler olmaya başladı. O da bir vizyon, bir şöyle bütünlük bir şey, gerektiriyor.
Kesinlikle. Belki. Şöyle bir şey diyebiliriz. Daha önce işler biraz da taktikseldi. Problem görüyorsun ve o probleme bir taktik geliştirdi.
Taktiksel desen mühendis yani. Hani birisi evet, bir mühendis. Şey denedi. Onu direkt, onu tekrar...
Kedi fare oyunu.
Reverse
engineering.
Kedi fare oyunu, aynen. Kedi fare oyunu. Bir dolandırıcılık görüyoruz. Dolandırıcıya karşı nasıl bir şey yetiştiririz? Bir çözüm aynen. üretiriz, aynen. Böyleydi. Şimdi artık biraz daha vizyonel bir şey olması lazım. Çünkü platform oluşturman lazım. Diğer takımlar senin oluşturduğun platformu kullanıp onlar da işte dolandırıcıya karşı nasıl önlem alabilirler gibi işlere döndü olay biraz.
Tamam.
Peki bu... Yılın başında mesela zamanın nasıldı, şu anda nasıl?
Güzel bir soru. Şimdi bir sene
nelere
öncesi, bir sene öncesine kıyasla tamamıyla kodlamaydı. Halen bir ürün lead etme durumum vardı. Proje lead diye geçiyor ama az
mühendis olarak.
Halen mühendisim. Şu an halen tabii title'ım software engineer, yazılım mühendisi diye geçiyor. Ama 7-8 tane mühendisi şu an lead ediyorum. Şu an şey menajerlik etmiyor, yapmıyorum.
Performanslarıyla mesela birebir toplantılarla performans.
Yavaş yavaş onlara da başladım.
Resmi sorumluluk sende değil.
Resmisi bende değil ama mesela bir geçtiğimiz dönemin performanslarını ben şey yaptım yani. Evet. Daha doğrusu ben feedback verdim. Asıl şey.
Mock gibi böyle evet. yapay.
Aynen. O da onları alıp asıl menajer onları alıp kullandı yani gibi bir süreç oldu. Zamanımın muhtemelen %70-80'i bunlara gidiyor yani.
Kodlama toplantı ve projeyi.
Aynen proje yönetimi işte stand-up'lara kontrol etme.
Stakeholder'lara hepsini aktif etme.
Aynen onlara gidip şey yapma. İletişim. İşte 2 ayda bir böyle strateji toplantılarımız var. İşte şu anki problemlerimiz neler, nasıl bir şeyler geliştireceğiz. Vizyon dokümanları hazırlıyoruz genelde. Bu tarz şeylerle geçiyor genelde. Güzel şeyler. Tabii o sıkıcı işte şey, mülakatlar bilmem onlara da tam girmedim. Onun herhalde o zaman biraz dengelenecek. Her şey hiç bu kadar zevkli olmayacak.
Yani takıma mühendis alma, aynen, yani daha sorumluluklar.
Evet. Hızlı bir büyüme sezonundan geçiyorsunuz tekrar.
Tabii ki de, evet. Şimdi işte 8 mühendis var. Fena değil bizim takımımız için. Bir şimdi işte bir ürün mühendisi gelecek. Bir iki mühendis alabilir. Daha da büyüyecek gibi. Ve yani beklenen benim işte 6-7 ay sonra artık neyse bu takımın şeyini almam. Yöneticini. Tam olarak yöneticiyi almam. Bakalım olacak mı?
Evet, süper. Şimdi aslında Mehmet'te de benzer güncellemeler var. Mehmet, evet, sen neler yaptın? Bahsetmek ister misin?
Ben de Apple'da yaklaşık 3-3,5 senenindir çalışıyorum. Ama artık ayrılma kararı aldım. Bu karar hiç kolay olmadı benim için. Apple gibi bir şirkette yaptığım işten de memnunken bir anda ayrılmak kolay olmadı. Ama bu ayrılmamın en büyük sebebi takımımın istediğim hızda tam büyümemesiydi. Her ne kadar ben şu anda daha çok zamanımı, bir haftamı menajerlik işleriyle uğraşsam da işte mentorship'miş, takımın projeleriymiş, işte stakeholder'ların up to date olmasıymış derlerle uğraşmama rağmen takımda öyle bir açık yoktu.
Evet.
O yüzden de ben de dışarıya artık başka şirketlere bakmaya başladım, evet, ve onlarla mülakat yaptım.
Yani edinmek istediğin tecrübeyi edinebileceğin bir ortam sunulmadı sana, değil mi?
O tecrübeyi edinmeye başlamıştım ama o şeyin devamını göremedim. Böyle istediğim hızda değildi. Bunun üzerine de başka şirketlere de bakmaya başladım ama hiç aslında alışılmış bir şey değil. Direkt böyle normalde genel olarak mühendisindir. Burhan'ın gittiği yoldan İşte menajerliğe yükselirsin. Aracerliğe yükselirsin. Oradan da menajerliğe
geçiş sürecinden şeye gidersin.
Aynen. Yavaş yavaş bir geçiş süreci olur. Evet. Ben onu hiç yaşamadan direkt işte individual contributor'dan menajerliğe geçmiş olacağım. Başka bir şirket. Evet. Ve bu geçiş olayında da en büyük şey, dediğim gibi bir konuştuğum şirketlerden birisi de Adobe'ydi. Instant bir şekilde, yani çok güzel bir sinerji yakaladım bütün takımla ve hani çok güzel bir teklif verdiler. Ben de zaten yani hayır demem saçmalık olurdu.
Evet, 3,5 senenin ardından Apple'a
veda ettik. Şimdi de pişman
oldum. Neler hissettin sonra bilgisayar eşyaları yollarken?
Ya bu bittersweet dediğimiz hani tatlı ve biraz da üzücü bir şey. Ama her
bir
son bir başlangıç.
Oluyor, değil
bir
mi? Burukluk yani oluyor yani. Hani, evet.
Hani bir sonraki adımın ne getireceğini bilmiyorsun. Evet. Sürekli bir hani bir adım atıyorsun sadece.
O his güzel bir his ama. Mesela ev değiştirirken böyle farklı hayatta büyük kısmen büyük değişiklikler olurken aynen, böyle bir şey.
Benimki hepsi de aynı anda oldu. O da çok ilginçti. Yani mesela 10 senedir Kaliforniya'da yaşadım. Çat diye Hawaii'ye taşındım. Ondan sonra
bir
işte
ay sonra iş.
Bir ay sonra her şeyi paketledik. İşte Burhan'ın bulduğu şirkete paketledik. Ondan sonra bir an veya sonra taşındık. Yani hani o 10 senenin üstüne bırakmak, işi bir ay sonra bırakmak, ondan sonra başka bir işe çalışmak.
Biraz da sanki insanı özgürleştiriyor. Sen eşyalarından kurtulmuştun ya, hatırlıyor musun? Ya öyle bir biraz hafifliyor insan sanki.
Evet. Evet. O şey muhabbeti var ya işte minimal yaşam muhabbeti. Ben çok inanıyorum ona.
O materyalistik şeyden ziyade biraz da deneyime odaklanmak.
Çünkü eşyan olduğu zaman yani mal mülk şey getirir derler ya, sorumluluk da getiriyor sürekli düşünüyorsun. Şey muhabbeti ya, çok parası olan her zaman düşünür derdi, hiç parası olmayan adam bir açıdan daha mutludur. Tabii rahatlığı şeyini bilemem de. Öyle bir şey var, derdi var yani. Yani
mental
bir yorgunluk var.
Bu tür şeyler güzel işte. Yer değiştirdin, 10 sene kaldın, yerden uzaklaştın ya da başka bir şey benzer bir şey geliyor. Yani bir şeyleri geride bırakıyorsun, yeni bir bilinmezlik var önünde ve heyecan duyuyor insan.
Daha önce yapsaydım demiyorum. Ama bu yeniliğin getirdiği heyecan ve o aman yapabilirmişim deyip hani bütün hayatını dört bavula sıkıştırıp başka bir yere taşınmanın da ne kadar kolay olduğunu görüyorsun aslında.
Evet. Ona ben şey diyeceğim aslında, devrim bir şey herhalde. Bu dönemde artık
çok kolaylaştı.
Çok kolaylaştı işler, evet. Yani bizim anne babalarımız gibi mesela bir yere oturup, baba mesela 30 senedir aynı yerde çalışıyor. Evet. Sürekli aynı yerde yaşadılar falan. Ailelerimiz öyle. O dönem geçiyor gibi artık. İnsanlar farklı yerlerde farklı deneyimler yaşamak istiyor.
Yani bizden sonraki nesil, daha gençlerde bu daha da fazla daha da, diye tahmin yani ediyorum ama.
Şey mesela WeWork'tan bahsettik öncesinde. Onların mesela buna benzer bir şey vardı. İşte subscription based bir şey getireceklerdi.
Şirket.
Ondan sonra WeWork'e üye olacaksın. Canın istediğimi gidip 5 ay ben Tokyo'da yaşayıp Tokyo'dan çalışmak isteyeceğim diyeceğim. Evet. Yani böyle bir konsept bile düşünülüyor. Yani
sınırlar dünya, ortadan kalkıyor. Evet,
özellikle bu üyelik muhabbeti her şeyde geldiği için evet. Bir bayağı bir artacak gibi bu. Yani.
Birçok ülkede aslında bu yurt dışı çalışan vizeleriyle uğraşıyorlar tabii. Şu anda. Hatta birkaç ülke...
Nomad vizesi diye.
Yani evet, nomad vizesi. Evet. İtalya galiba üzerine uğraşıyordu. Evet. Portekiz uğraşıyor. Birkaç ülke daha uğraşıyor bununla ilgili. Evet. Yani daha çok bütün borderlar açılıyor evet. Gibi yani.
Evet, bu dijital nomadlık işte bir terim oldu yani. Bir şey evet. Terim oluyorsa geleceği var gibi.
Evet, Türkiye'de olup şu an dinleyenler için de aslında Türkiye'nin Türkiye pasaportuyla vize olmaksızın gidilebilecek ülke sayısı da çok fazla.
Çok fazla.
Ve yazılım buna müsaade ediyor işte. Evet. Biz şu an Hawaii'deyiz. Hiçbirimizin şirketi burada değil. 3 saat hatta zaman farkı var. Evet. Yani Avrupa içinde 3 saat bayağı bir geniş şey oluyor değil mi? Tabii mesafe. Tabii. Yani bu şeylerde bunu yürütebilmek mümkün. O yüzden avantajlı durumdayız aslında.
Evet.
Yazılım buna olanak sağlıyor.
Ofisleri biraz özesek de.
Evet, onu konuşuyorduk. Evet, yani arada bir ofis olsa
Peleş
sen
abi.
Uber Eats'in, evet, Uber Eats'in bir ofisini atmışsın.
İnanılmaz güzel değil mi ya? Onu ben paylaşalım şeyde.
Basket kortu var.
Çok harika bir gördüğüm en güzel ofis olabilir.
Da yani basket kortu var.
Evet, evet.
Gerçi Apple'da da vardı da yani.
Yok rooftop. Basket kortu, ha, tenis,
terasını.
Fitness'ini gördün mü? Fitness'i gördüm. Çok lüks. En güzel fitnesslerden biri. İnanılmaz güzel bir ofis yapmışlar.
Evet. İşte biraz da insanları ofise geri çekme telaşı da var firmalar yani. İçin.
Şimdi her firma da işte remote çalışalım demiyor bu arada. Mesela Apple remote çalışmayan şirketlerden en
mi?
Çağırdı.
2 gün mü? 3 gün mü?
Haftada 3 gün olarak çağırdı.
Evet. Evet.
Yani şeyi de nasıl gösteriyor değil mi? Firmaların... dışarıdan nasıl perceive edildikleriyle yaptıkları şeyler çok uyuyor birbirine. Apple mesela deyince aklına ne geliyor? Böyle bir kurumsal ve şey bir firma, eski kafa ve gittikleri yön de o yön yani direkt. Mesela işte Facebook gibi birazcık daha böyle Silikon Vadisi'nden çıkma, modern şey. Mesela onların ilk evet. Başta onlar dedi mesela şey yapalım.
Şirket içi kült ve sen buna daha çok yorum yapabilirsin.
Tam eski kafa diye yorumlayamam. Mesela Facebook'la Apple tam uymuyor şey olarak. Daha önceden de biraz bahsetmiştik. Facebook tamamen bir yazılım şirketi.
Evet.
Hardware olarak kendileri şu ana kadar bir şey yaptıklarını hatırlamıyorum. Ray-Ban'le mesela bir anlaşmalar oldu.
Belki
Ray-Ban'le hardware kısmını
yapıyor.
Headset
vardır belki.
Aynen belki yani. Bir headset vardır.
Ama tabii şey
ama onun
değil.
Onun dışında mesela Apple'ın yaptığı her şey bu telefonmuş, iPad'miş hepsi bir hardware gerektiriyor.
Hardware'e de yakın
işte
olmayı
gerektiriyor.
Hardware'e
yani,
yakın olmayı gerektiriyor.
Neden sonuçta olabilir orada ama. Yani yaptık hani, içinde bulundukları endüstriden dolayı eski kafa olmak zorunda. Bize göre eski kafa geliyor. Yani hardware'deki o yapılış şekli herhalde onu gerektiriyordur yani.
Evet.
Yani o... Biraz da in-person collaboration yani evet, o evet. Fiziksel olarak buluşmayı gerektiren bir şey. Yani eski kafalı evet. Değil de.
Ama şöyle aslında ona limitleyebilir ama mesela AI takımını da çağırıyor.
Yani... Ama o zaman da bu sefer şey nasıl uygulayacak? Sen bir yöneticisin. Evet. Yani herkes evet. AI'ya gitmek isteyecek. O zaman ne yapacaksın?
Evet.
Mesela.
Evet. Bir genel bir... Şemsiye bir politikayla.
Bir şemsiye politikayla olabildiğince herkesi kapsayan bir şey yapmak en mantıklısı gibi geliyor bana da.
Evet. İyi şanslar
ama
Adobe'de. Mesela,
tabii
aynen.
Çok
heyecanlı.
Şey var. Çok çok farklı bir
Beleş
şey olacak.
Beleş alabilecek miyiz? Nasıl yapalım?
Aynen crack.
Bedava iPhone'dan bedava Photoshop'a mı geçmek istiyorsun?
Yalnız ilk şey vardı. Neydi onun adı? HTML... Drag and drop bir tool var.
Dreamweaver
evet. Vardı. O devam etmiyormuş galiba.
Etmiyor.
Okay.
Aynen.
Ondan önce de front page vardı. Onu biliyor musun sen?
Yok hatırlamıyorum.
Microsoft'un.
Vay be.
Abi, evet. İlginç bir tecrübe olacak. Ben işte son Apple'daki son günüm dündü. Şimdi haftaya da Adobe'ye başlıyorum.
Çok vakit de yok aralarında.
Çok bir vakit de yok.
Hızlı bir şey geçiş şey olacak.
Çok hızlı
yani.
Bu hafta tamamen bana bir install olması lazım her şey.
Yani kod yazmaktan ya da o şeyden pat diye yönetimsel şeye.
Evet. Zaten ama son bir 6-8 veya da daha uzun süre açıkçası benim kod
zaten
yazmam
geçiş.
Çok azalmıştı. Yani geçiş sürecimi ben Apple'da son yıl 1-1,5 yılımda yaptım diyebilirim yani. Son zamanlarda %70-80 kod dışındaki aktivitelere zamanım gidiyordu.
Evet, ben şeyi bir daha vurgulamak
istiyorum. O yüzden çok zor
istiyorum.
Olmayacak
orayı
yani.
Bahsettin ama bu yani kod o individual contributor'ın da Türkçesini bilemediğimiz için
yani direkt şey mühendis değildi yani onu da öyle bir onun gibi sanki anlaşıldı da yani Mehmet kendi firması olsun yani işinde de şey
farklı sorumluluklar
evet evet yani. Şey gibi geldi sanki
yani direkt mühendislikten yarın
çok ahlaklı kod evet, öyle bir anlaşıldı ama kağıt üstünde bu geçiş zor bir geçişti.
Çok zor
kesinlikle bir geçiş.
Ve bu riski alıp yani o mülakatlara girip mülakatları geçmiş olmak güzel.
Başarılı.
Evet. Evet.
Geçiş neden zorlu? Çünkü job description'lara yani ilanlara baktığınız zaman çoğunda
zaten
2 plus
olmuş olma gerekiyor. Evet.
Hatta 2 yıldan fazla şey yani, gerektiriyor.
Yeni müdür de değil evet, yani aynen. Bir süredir müdür yani, olmak. Bir
müdürlük... senelik tecrübe gerekiyor. Evet, evet. Ben o tecrübeyi işte Apple'daki yaptığım girişimlerle ve kendi girişimlerimdeki öğrendiğim tecrübelerle benim de işte dışında da kendi takımım olduğu, daha öncesinde de kendi takımım olduğu, kendi işte girişimlerimden orada öğrendiğim tecrübeleri mülakatta aktif bir şekilde, iyi bir şekilde aktarabildiğim için zaten evet bu menajer evet. düzeyinde bir insan dediler.
Evet. Tamam şimdi bende konu kalmadı kendi kişisel. Şimdi ikinci sezonda, podcast'in ikinci sezonda neler konuşacağız, hangi konulara değineceğiz onu istersen evet. isterseniz biraz bahsedelim. Burhan neler konuşacağız?
Evet,
neler
uzun zaman oldu, işte. Beklettik bayağı. Evet. Twitter'dan da şey geliyor biliyoruz, insanlar bekliyor.
Hadi artık.
Bu kadar da.
Muhabbetler güzel oluyor, evet. Tabii devam edeceğiz. Umarım daha sık yapabiliyor olacağız bunları.
Tam şey gibi oldu ama dizi gibi oldu. Yani mesela ilk sezonumuz evet. 15-16 bölüm, ilk bölümü saymazsan 15 evet. bölüm. Şimdi ikinci sezona geçeceğiz.
İkinci sezona geçtik.
İsmini koydun mu?
İsmini sezon. Koyamadık. Onu şey yapacağız. İsimle döneceğiz.
İsim geri bildirimlerini bekliyoruz.
Bekliyoruz evet. Güzel. Hatta
şimdi, temasını bir söyleyelim.
Teması da şu. Evet. Şimdi birazcık daha yöneticilik işte mevzularına girdiğimiz için bu tecrübeleri aktarmaya çalışacağız. Bu süreçte neler öğrendik onları anlatmaya devam edeceğiz. Bunun içinde işte proje yönetimidir. Ne bileyim günlük işte stand-up'lardan tutun da genel olarak işte insanlarla olan ilişkiler. Bu mesela birebir görüşmelerimiz oluyor mühendislerle. Bu fikirler yani bize tabii hepimiz ayrı ayrı bir de mentorluk alıyoruz daha tecrübeli insanlardan.
Evet.
Onlardan öğrendiğimiz tecrübeleri aktarıyor olacağız. Böyle güzel bir sezon olacağını düşünüyorum.
Evet, şunları ekleyebilirim. Ürün geliştirme süreçlerinden bahsedebiliriz. Evet. İşe alımlardan bahsedebiliriz. Promosyonlar, evet. Belki farklı rollerin birbiriyle olan interaksiyonuna biraz daha fazla değinebiliriz. Var mı aklına gelen farklı şeyler?
Onun dışında bir de hani hepimizin de farklı bir yöneticiliğe girişi oldu. Hepimiz de farklı kollardan girdik. Hani onların zorlukları, kolaylıkları hani şu anda yöneticiliğe geçmeye çalışan arkadaşlar varsa hani onlar nasıl yapabilirler onlardan biraz bahsedebiliriz.
Evet. Evet. Ve aslında benimki startup, Burhan seninki yeni halka arz edildi.
Evet.
Adobe ise çok daha
eski bir şirket.
30-40 senelik bir şirket.
Firma. Evet. Aslında bu da çok geniş bir perspektif evet, sağlıyor.
Değişen yani evet.
Bu üç farklı firma tipinde yöneticilik nasıl?
Evet, bunlar... Her bir firmanın bakış açısı yöneticiye farklı olacak. Evet. Mesela Mehmet'in çalıştığı biraz da oturmuş bir firma. Muhtemelen kanaatim ona hiç kodlama veya teknik evet. çok fazla bir şey
hatta
beklenmeyecek.
Hatta ilginç bir detay takımındaki mühendislerin tecrübesi oldukça yüksek.
Evet evet. 10-15 yıldır.
Abi diyeceğim ya.
Sırtına masaj nasıl yardımcı olabilirim? Evet takımda bayağı tecrübeli arkadaşlar var. Onlarlaki tecrübe, onlarlaki interaksiyonum evet. çok daha farklı olacak. Senin takım arkadaşların biraz daha... Mesela senin de ilginç anın. Ertesi gün bir kalkacaksın, sen menajersin, o senin bakış açın değişecek,
evet, onların
sana bakış açısı değişecek,
evet.
o nasıl olacak, arada bir kıskanma, gıcıklık olacak mı,
evet.
hani menajer olduğu bir yere kalktı falan filan diyecekler mi?
Tutmadı oluyor şey.
Yani senin bakış açın farklı olacak, sen evet. işte takımı büyüttün, artık takım ilk baştaki o 8 kişi, çekirdek 8 kişiyle ki zaman harcaman farklı.
Evet.
O nasıl bir dengeleri değiştirdi onlardan bahsedelim.
Delegasyon.
Önemli. Tabii evet, şeyden tamam. de bahsedelim. Yani her zaman olduğu gibi Twitter'dan veya işte diğer kanallardan gelen işte geri bildirimlerle konular şekilleniyor olacak. Daha önce de yaptık bunu.
Evet.
Bazı konular hatta yani podcast'imizin adı yani podcast bile dinleyicilerden geldi, önerileri üzerine geldi.
Onun dışında bir de bunu, bu bölümleri ve bundan sonraki bölümleri video bazlı da yapmayı düşünüyoruz.
Arada yapabiliriz.
Evet. Sürekli olmasa
evet,
da.
Sözünü vereyim mi?
Yapma. Bir an bir tedirgin oldum. Böyle.
Güzel olabilir. Evet. Düşünelim. Evet. Bir eksperimente ediyoruz şu an.
Aynen. Oradan olursa belki bakarsın.
Daha profesyonel hale getirebilirsek evet, daha çok içimize sinecek.
Aynen.
Belki evet, birden fazla kamerayla evet, biraz daha
aslında bunu
bir şekilde
şeyini alalım bakalım. Geri bildirim.
Evet.
Nasıl oldu?
Nasıl?
Evet. Belki tipimizi beğenmeyecek.
Bacaklar. Tamam. Bu notla isterseniz bu bölümü kapatalım.
Evet.
Burhan dediği gibi önerilerinizi bekliyoruz. Bu sezonda biraz daha bu yönetimsel konulara değiniyor olacağız. Sizin geri bildirim çok önemli. Twitter'dan, farklı mecralardan bize ulaşıp yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.
İzlediğiniz için teşekkür ederiz.
Bir sonraki bölümde görüşürüz.
O zaman
bunu
şakayla
anlat. Bunu anlat.
Ha, evet, bu Hawaii'de şaka demek.
Şaka.
Şaka. Yani selam verme. Genelde trafikte falan çok görürsün. Böyle evet, surf yaparken insanlar bunu çok kullanıyor.
Evet. Oğlum, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Podcast sona erdi.